Ayrım 45, 3. İkiz Ken Follett, sayfa 551. 61. Bölüm. Steve yemeğini yer yemez kalktı. "Ben yatsam iyi olacak," dedi. Bir an önce Harvey'in odasına çekilmek istiyordu. Yalnız kalınca tanınma olasılığından da kurtulmuş olurdu. Toplantı böylece sona erdi. Proust viskinin kalanını yudumladı. Barrington konuklarını arabaya kadar geçirdi. Steve Jean'e telefon edip ona olan bitenleri haber vermek için bu iyi bir fırsat dedi içinden ve hemen bilinmeyen numaraları çevirdi. Yanıt alması epey zaman aldı. Haydi, haydi, sonunda başardı ve otelin numarasını istedi. Birincisinde yanlış numara çevirince karşısına bir lokanta çıktı. Büyük bir telaş içinde numarayı bir kez daha çevirdi ve sonunda oteli bulabildi. "Doktor Jean'e Ferrami ile konuşmak istiyorum," dedi. Telefonda tam Jean'in sesi "Alo, kimsiniz?" derken Barrington tekrar odaya girdi.
"Merhaba Linda, ben Harvey," dedi Steve.
"Steve, sen misin?"
"Evet, o kadar uzun yolu arabayla gelmek için vakit çok geç. Bu yüzden geceyi babamın evinde geçirmeye karar verdim."
"Tanrı aşkına Steve, sen iyisin ya."
"İlgilenmem gereken bazı işlerim vardı ama hiçbir şey yapamadım daha. Bugün sen neler yaptın canım?"
"Onu otele soktuk. Kolay olmadı ama bu işi becerdik. Lisa George Dassault ile bağlantı kurabildi. O da geleceğine söz verdi. Böylece en az 3 kişi olduğunuz."
"Güzel, ben şimdi yatmaya gidiyorum. Seni yarın göreceğim umudunu kesmedim daha canım, tamam mı?"
"Sana iyi şanslar diliyorum."
Barrington göz kırptı. "Hoş kız mı bari? Hem de çok."
Barrington haplarını çıkardı ve viskinin yardımıyla da yuttu. Steve'in şişeye göz attığını görünce "dalmayın," dedi. "Bu olaydan sonra onu almadan uyuyamıyorum da."
"İyi geceler babacığım."
Barrington kolunu Steve'in omzuna atarak "İyi geceler oğlum," dedi. "Sen hiç meraklanma. Bu işin üstesinden geleceğiz." Steve bu adam o kötü oğlunu gerçekten de seviyor dedi içinden ve bir an sevecen bir babayı aldattığı için böyle düşünmek saçma da olsa çok tuhafına gitti. Ve işte o zaman yatak odasının nerede olduğunu bilmediği aklına geldi. Küçük odadan çıktıktan sonra yatak odalarına giden koridorda bir iki adım attı. Harvey'in yatak odasına hangi kapıdan girileceği hakkında en küçük bir fikri yoktu. Arkasına bakınca Barrington'ın küçük odadan onu izleyemeyeceğini anladı. Büyük bir umutsuzluk içinde hiç ses çıkarmadan yokladığı en yakın kapıyı açıverdi. Burası içinde hem duş hem de küvet bulunan tıklım tıkış bir banyoydu. Kapıyı usulca kapattı. Bitişikteki kapı ise içi havlu ve keten çarşaflarla dolu bir dolaba aitti. Bir de karşıki kapıyı denemek istedi. O kapı da içinde iki kişilik bir yatakla çok sayıda dolabın bulunduğu bir yatak odasına açılıyordu. Kapı tokmağına asılı temizlikçi firmanın torbasında çizgili kumaştan bir takım elbise duruyordu. Harvey'in çizgili takım elbisesi olduğunu hiç sanmıyordu. Kapıyı yavaşça kapatmak üzereydi ki tam arkasında duran Barrington'ın sesiyle irkildi.
"Odamda kendin için bir şey mi arıyordun?"
Suçüstü yakalanmıştı işte. Bir an şaşkınlıktan hiçbir şey diyemedi ancak birden aklına geldi. "Yatakta giyecek bir şeyim yok da," dedi.
"Sen ne zamandan beri yatağa pijamayla giriyorsun?"
Barrington'ın sesinde ne vardı anlayamadı. Kuşku mu yoksa şaşkınlık mı? Hemen bir şey uydurdu.
"Size büyük gelen bir tişörtünüz olabileceği aklıma geldi de," dedi. Barrington, "senin bu kadar geniş omuzlarına hiçbir şey uymaz oğlum," dedikten sonra gülünce Steve rahatladı. Omuzlarını silkti ve "önemli değil" diyerek yürüdü.
Koridorun ucunda her iki yanda birer kapı vardı. Biri Harvey'in odası, öbürü büyük olasılıkla hizmetçi kızın odası olmalıydı. Hangisi hangisine aitti acaba? Steve birden birine karar vermeden önce babasının odasına çekilip gözden kaybolacağını umarak vakit geçiriyordu. Koridorun ucuna gelince arkasına bir göz attı, babası ona bakıyordu.
"İyi geceler babacığım," dedi.
"İyi geceler." "Sağdaki mi, soldaki mi? Bilemezsin ki. Rastgele birini seç işte." Steve sağdaki kapıyı açtı. Sandalyenin arkalığına atılmış bir rugby gömleği, yatağın üzerinde Snoopy Doggy Dog CD'si ve masanın üzerinde de Playboy.
İşte delikanlı odası, şükürler olsun.
Yavaşça içeriye kaydıktan sonra topuğuyu da kapıyı arkasından kapattı. Kapıya yaslandı, mutluluktan uçuyor gibiydi. Az sonra soyundu ve yatağa girdi. Harvey'in babasının evinde, Harvey'in yatağında kendini hiç rahat hissetmiyordu. Lambayı söndürdü, kulağı evin içinden gelen acayip seslerde öylece uzanmıştı.
Bir sürü ayak sesleri, kapı kapamalar, ayak tıkırtıları duydu. Sonunda her taraf derin bir sessizliğe gömüldü. Hafiften uyuklarken birden uykuya geçti ama odada biri vardı. Sarımsak ve baharat kokusuyla karışık çiçeklerinki gibi belirgin bir esans kokusu geldi burnuna. Daha sonra pencerenin önünde Maria'nın küçük bedeninin silüetini gördü. Bir şey söylemeye çalışırken Marian yatağına giriyordu bile. Steve hayır diye fısıldadı. Marian seni gene istediğim biçimde uçuracağım dedi. Ama çok korktuğu sesinden belli oluyordu. Kız battaniyenin altında kasığına doğru başını uzatırken Steve onu itti ve hayır yapma dedi. Kız çırılçıplaktı. Ne olur bu gece beni incitme lütfen Harvey dedi. Fransız aksanıyla konuşuyordu. Steve durumu hemen kavradı. Marian bir göçmendi. Harvey onu o kadar korkutmuş olmalı ki onun her istediğini yapmaktan öte her türlü arzusunu önceden tahmin edebiliyordu. Babası bitişik odadayken zavallı kıza nasıl dayak atabiliyordu? Kız hiçbir gürültü çıkarmıyordu. Steve uyku haplarını hatırladı. Öyle ya, Barrington o kadar derin uyuyordu ki Marian'ın ağlamaları onu uyandıramazdı. ''Seni hiç incitmeyeceğim Marian'' dedi. ''İçin rahat etsin.'' Kız öpmeye başladı. ''Nazik ol, ne olur nazik ol. İstediğin her şeyi yaparım. Yeter ki incitme beni.'' Steve sertleşti. ''Marian sakin ol.'' Kız dona kaldı. Steve kolunu kızın incecik omuzlarına doladı. Sıcak ve yumuşacık bir teni vardı. ''Sen şimdi şurada uzan sadece ve sakinleş.'' derken bir yandan da kızın sırtını okşuyordu. ''Seni artık kimse incitmeyecek. Söz veriyorum.'' Kız sille tokat dayak yiyeceğini beklediği için çok gergindi ama yavaş yavaş gevşedi, ona daha da sokuldu. Steve'in penisi iyice sertleşmişti, buna da engel olamazdı. İstese onunla hemen sevişebileceğini biliyordu. Kızın tir tir titreyen küçücük bedenine dokunurken alabildiğine tahrik olmuştu. Bunu kimse bilemezdi. Onu okşamak, tahrik etmek ne kadar hoş olurdu kim bilir. Bu kadar nazikçe ve de anlayışla sevilmek onu ne kadar sevindirir, ne kadar da şaşırtırdı. Bütün gece öpüşerek birbirlerine dokunurlardı. Steve iç çekti ama bu doğru olmazdı. Kız bunu kendi isteğiyle yapmıyordu. Onu bu yatağa getiren şey kendi arzusu değildi. Korku ve güvensizlikti. Evet Steve, sen şimdi onu düzebilirsin. Sen böylece başka bir seçimi olmadığına inanan, korkular içindeki bir göçmenden yararlanmış olacaksın. Bu da aşağılık bir şey olur. Sen olsan bunu yapan insandan nefret ederdin. Şimdi kendini daha iyi hissediyor musun? Evet. Öyleyse kendi yatağına git artık. Marian yüzüne dokunduktan sonra hafifçe dudaklarından öptü. Ama Steve dudaklarını sımsıkı kapadı, hiç açmadı. Sadece anlayış göstermek için hafifçe saçlarına dokundu onun. Marian yarı karanlıkta büyük bir dikkatle Steve'in yüzüne baktı. ''Sen o değilsin.'' dedi. ''O musun?'' ''Hayır.'' dedi Steve. ''O değilim.'' Kız az sonra da gitti. Penisi hala sertliğini koruyordu. ''Ben neden o değilim? Bu benim yetiştirilme biçimimden mi geliyor?'' ''Hayır, olmaz öyle şey. Kızı düzebilirdim, Harvey olabilirdim. Ama o değilim. Çünkü ben o olmamayı seçmişim.'' Şu anda o kararı veren annem de babam değillerdi. Ona ben karar verdim. Bana yardımcı olduğunuz için sizlere teşekkür ederim anneciğim ve babacığım. Ama onu odasına gönderen siz değildiniz, bendim. Barrington yapmadı. Beni siz de yapmadınız. Beni ben yapan benim. Pazartesi 62. bölüm. Steve sıçrayarak uyandı. Ben neredeyim? Çizgili pijama giymiş biri omzundan sarsıyordu. Bu Barrington Jones'tu. Bir an nerede olduğunu çıkaramadı, sonra her şeyi hatırlayıverdi. Barrington basın toplantısı için lütfen doğru dürüst şeyler giy dedi. Dolapta iki hafta önce bırakmış olduğun bir gömlek bulacaksın. Marian onu yıkadı ütüledi. Benim odama gel. Kendine eğreti olarak bir de kravat seç. Bunları söyledikten sonra gitti. Steve yataktan çıkarken Barrington'ın asi ve ele avuca sığmaz bir çocukla konuşur gibi konuştuğunu fark etmişti. Benimle tartışma ya da dediğimi yap demediyse de onu demeye getirmiş oluyordu. Lafı uzatmaması Steve'in de işine gelmişti. Bilmezliğini ele vermeyecek tek heceli yanıtlarla durumu geçiştirebilmişti. Saat sabahın 8'iydi. İç çamaşırlarıyla koridordan geçerek banyoya girdi. Önce bir duş yaptı, sonra banyo dolabında bulduğu eski bir tıraş bıçağıyla tıraş oldu. Barrington'la konuşurken kendini ele vermek zorunda kalabileceği anı erteleyebilmek için çok ağır hareket ediyordu. Beline bir havlu sararak Barrington'ın emirleri uyarınca yatak odasına gitti. Barrington odasında değildi. Steve dolabı açtı. Barrington'ın bütün kravatları incecik şeylerdi. Çizgili olanlar, puanlılar, fularlar, hepsi de pırıl pırıl ipektendi ve modası geçmiş şeylerdi. Yatay çizgileri olan genişçe bir kravat seçti. Ona çamaşır da gerekecekti. Barrington'ın boksör şortlarına baktı. Ondan çok daha uzun boylu olduğu halde bel ölçüleri aynıydı. Bir tane de düz mavi bir şort aldı. Giyinince kendini bir başka kandırmaca sıkıntısına daha hazırlamış oldu. Şurada topu topu birkaç saatti, ondan sonra her şey sona erecekti. Gene'nin basın toplantısına müdahale edeceği saat 12'yi birkaç dakika geçinceye kadar Barrington'ın kuşkularını geçiştirmek zorundaydı. Derin bir nefes aldıktan sonra odadan çıktı. Kızarmış sucuk kokusunu izleyerek mutfağa gitti. Marian ocağın başındaydı. Gözlerini iri iri açmış Steve'e bakıyordu. Steve bir an korkuya kapıldı. Barrington kızın yüzündeki ifadeyi fark ederse ona ortada bir terslik olup olmadığını sorabilir. Zavallı kızla korkusundan belki de her şeyi anlatabilirdi. Ama Barrington küçük bir televizyondan CNN'i izlemekteydi ve hizmetçi kızlarla ilgilenecek tiplerden değildi. Steve oturdu. Marian ona kahve ve portakal suyu verdi. Bu arada kızı rahatlatmak için ona güven verici bir gülüşle güldü. Barrington susmaları için elini havaya kaldırdı. Aslında bu gereksizdi. Çünkü Steve'in konuşmaya en küçük bir niyeti yoktu. Televizyonda bir ses dinleyicilere güven veren bir sesle genetikonun satışı ile ilgili bir maddeyi okumaktaydı. Michael Madigan, Lansman'ın Kuzey Amerika Kuşubesi sorumlusu dün gece pazarlıkların tamamlandığını ve anlaşmanın bugün Baltimore'da yapılacak bir basın toplantısında imzalanacağını söyledi. Lansman hisse senetlerini sabah erken saatlerde Frankfurt borsasında başlayan satışlar sırasında %50 yükseldiği görüldü. General Motors'a gelince 4'te 3. Dış kapının zili çalınınca Barrington televizyonun sesini kıstı. Mutfak penceresinden dışarıya bakarken evin önünde bir polis arabası var dedi. Steve birden korkuya kapıldı. Eğer Gene Mitch Delaware'la bağlantı kurarak Harvey hakkında öğrendiklerini ona anlattıysa polis Harvey'i tutuklamaya karar vermiş olabilirdi. Üzerinde Harvey'in giysileriyle Harvey'in babasına ait mutfakta oturup babasının aşçısı tarafından hazırlanmış yaban mersini keki yerken bulunursa Harvey olduğunu ne kadar inkar etse de başı belaya girebilirdi. Yeniden Kodes'e girmek istemiyordu. Asıl kötü olan bu değildi. Şimdi tutuklanacak olursa basın toplantısını kaçıracaktı. Öteki yapay döllerden hiçbiri görünmezse Gene'nin elinde yalnız Harvey kalacaktı. Tek ikiz de hiçbir şeyi kanıtlamazdı. Barrington kapıya doğru yürümek için ayağa kalktı. ''Steve, beni arıyorlarsa ne yaparım?'' dedi. Maria'nın yüzü korkudan bembeyaz olmuştu. Barrington onlara evde olmadığını söylerim dedi ve çıktı. Steve kapı eşiğindeki konuşmaları işitemiyordu. Hiç kımıldamadan sandalyesinde oturmuş ne yiyor ne içiyordu. Ocağın başında elinde mutfak spatulasıyla dikilip duran Maria'nın bir heykelden farkı yoktu. Barrington sonunda döndü. Mahallede 3 eve hırsız girmiş de dedi. Neyse çok şanslıymışız. Bütün gece Gene ve Mr. Oliver nöbet tuttu. Biri Harvey'i denetlerken öbürü uyudu. Gene de hiçbiri yeterince uyuyamamıştı. Sadece Harvey uyumuştu. Hem de ağız tıkacıyla bol bol horlayarak. Sabah olunca sırayla banyoya girdiler. Gene bavulunda getirdiği beyaz bluz ve siyah etekten oluşan giysisini üzerine geçirdi. Böyle olunca onu kimse bir garsondan ayıramazdı. Oda servisine kahvaltı ısmarladılar. Garsonun içeri girmesine izin veremezlerdi. Çünkü Harvey'in sımsıkı bağlı olduğu halde yatakta yatarken görülmesini istemezlerdi. Bu yüzden Mr. Oliver, tekerlekli servis masasını ben içeri alırım, karım daha giyinmedi de diyerek hesap pusulasını kapıda imzaladı. Mr. Oliver bardağı ağzına dayayarak Harvey'e bir bardak portakal suyu içirdi. Gene o sırada bir şey yapmaya kalkışacak olursa her an kafasına indirmek için elindeki İngiliz anahtarıyla hazır bekliyordu. Gene büyük bir merakla Steve'den telefon bekliyordu. Başına bir şey mi gelmişti acaba? Geceyi Barrington'ın evinde geçirmişti. Aldatmacayı hala sürdürüp sürdürmediğini bilmiyordu. Lisa saat 9'da bir yığın basın bildirisi fotokopisiyle geldi ve George Dassault'u ya da ortaya çıkabilecek öteki yapay dölleri karşılamak üzere havaalanına hareket etti. 3 yapay dölden hiçbiri telefon etmemişti. Steve saat 9'da telefon etti. Acele etmeliyiz dedi. Barrington banyoda, her şey yolunda gidiyor. Basın toplantısında onunla birlikte geliyorum.
Hiçbir şeyden kuşkulanmadı ya.
Hayır, gerçi gergin anlar geçirmedim değil. Benzerim nasıl?
Sessiz ve sakin.
Gitmeliyim.
Bir şey diyeceğim Steve.
Çabuk ol. Jean'i seni seviyorum dedi ve telefonu kapattı. Bunu söylememeliydim ona. Bir genç kız bu kadar kolay tavlanmamalıydı öyle. Boş ver. Onu mu düşüneceğim şimdi dedi içinden. Saat 10'da Regency salonunu kontrol için bir araştırma gezisine çıktı. Burası küçük bir lobiyle bir de antre odasına bağlantısı olan köşe odaydı. Bir tanıtımcı çoktan gelmiş, televizyon kameralarının daha rahat çalışabilmesi için genetik kolu bir sahne arkası düzenlemesi yapıyordu. Jean'i etrafı şöyle bir kolaşan ettikten sonra odasına döndü. Lisa havalimanından telefon ediyordu. Haberler kötü dedi. New York uçağı tam saatinde gelemiyor.
Ah olamaz dedi Jean'i. Ötekilerden haber var mı?
Wayne ya da Hank'ten?
Hayır yok. George'un uçağı ne kadar gecikecekmiş?
10.30'da gelmesi bekleniyor.
Gene de buraya vaktinde ulaşabilirsin.
Arabayı yıldırım gibi sürerim. Barrington saat 11'de bir yandan ceketini giymeye çalışırken yatak odasından çıktı. Fransız manşetli beyaz gömleğinin üzerine modası geçmiş ama oldukça alımlı mavi çizgili bir yelek giymişti. Haydi gidelim dedi. Steve'in üzerinde Harvey'in tweed spor ceketi vardı. Doğal olarak kalıp gibi üzerine oturmuştu. Steve'in kendi spor ceketinden hiç farkı yoktu. Dışarı çıktılar. Bu havaya göre her ikisi de oldukça kalın giyinmişlerdi. Gümüş rengi Lincoln'e binerek havalandırmayı çalıştırdılar. Kent içine doğru yol alan Barrington arabayı hızlı kullanıyordu. Neyse ki yolda fazla konuşmazdı. Arabayı otelin garajına park etti. Asansörle yukarı çıkarlarken bu işleri düzenlemek için Genetico bir de halkla ilişkiler ekibiyle anlaştı dedi. Bizim kendi tanıtım büromuz bu kadar büyük işin altından kalkamazdı. Regency salonuna doğru ilerlerken siyah tayyörlü şık bir kadın yollarını kesti.
''Benim adım Karen B'miş, haberleşme ekibindenim.'' dedi neşeli bir sesle. ''Lütfen VIP salonuna geçer misiniz?'' Onları bol bol yiyecek ve içeceğin bulunduğu küçük bir odaya götürdü.
Steve biraz sıkılır gibi oldu. Çünkü toplantı salonunun nasıl düzenlendiğini yakından görmeyi çok isterdi. Jean'in ortaya çıkacağı ana kadar Barrington'ın onun Harvey olduğuna inanacağına göre bunun dışında hiçbir şey önemli değildi. VIP salonunda daha şimdiden aralarında Proust ve Bark'ın da bulunduğu 6-7 kişi vardı. Proust'un yanında siyah takım elbiseli kaslı bir delikanlı daha vardı ki daha çok bir korumayı andırıyordu. Barrington, Steve'i Lanzmann şirketinin Kuzey Amerika sorumlusu olan Michael Madigan ile tanıştırdı. Barrington beyaz şarap bardağından çok sinirlenmiş gibi içip içip duruyordu. Steve'in martini içmeyi canı çekti. Korkmak için Barrington'ın daha geçerli nedenleri vardı. Ama onu düşünüp telaşa kapılmamalıydı. Harvey'in bileğinden çıkarıp aldığı saate baktı. 12'ye 5 vardı. Topu topu birkaç dakika kalmıştı. Vakit dolsun martiniyi o zaman içerim ben diye geçirdi içinden.
Karen dikkat çekmek için ellerini şırttı ve beyler hazır mıyız dedi.
Başlarını sallayanlar evet diye mırıldananlar oldu.
Öyleyse platformdakilerin dışında herkes yerlerine otursun lütfen.
Şimdi oldu, başardım. Tamam. Barrington Steve'e dönerek sonra görüşürüz. Montezuma dedi.
Ama onun da bir şeyler söylemesini bekliyor gibiydi.
Elbette dedi Steve.
Barrington ne demek elbette dedi Sırıtar.
Lafın gerisini tamamla.
Steve beyninden vurulmuşa döndü. Barrington'ın söylediklerinden hiçbir şey anlamadı. Sonra görüşürüz timsah gibi çok özel bir anlamı olan moda deyimlerden biri olmalıydı. Bir yanıt olmaya bir yanıttı da neydi? Ama herhalde krokodil de olamazdı. Peki ne olabilirdi yahu? Steve içinden küfrü bastı. Basın toplantısı da başlamak üzereydi. Şurada topu topu birkaç saniye daha kandırmacayı sürdürmek zorundaydı. Barrington büyük bir şaşkınlık içinde kaşlarını çatmış dik dik bakıyordu.
Steve'in alnından terler boşalmaya başladı. Barrington unutmuş olamazsın derken Steve onun kuşkulanmaya başladığını gözlerinden okuyabiliyordu. Hiç vakit geçirmeden elbette unutmadım dedi ama kendini ele verdiğini hemen anladı. O sırada Senatör Proust da onları dinliyordu. Barrington lafın gerisini tamamla dedi.
O sırada gözlerini Proust'un korumasından ayırmadığını Steve hemen fark etti. Adamın sinirli olduğu görülüyordu. Steve umarsızlık içinde bir saatte Eisenhower dedi. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Barrington bu da güzel dedi ve güldü. Steve rahatlamıştı. Bu bir oyun olmalıydı demek her seferinde yeni bir karşılık bulmak zorunda olunuyordu. Talihine şükretti. Rahatladığını belli etmemek için başını öbür tarafa çevirdi. Basın sorumlusu tanıtımcı gösteri başlıyor dedi. Proust bu taraftan dedi Steve'e her şeyi yüzüstü bırakıp sahneye çıkmak istemezsin elbet. Kapılardan birini açarak onu içeri itti. Steve kendini bir banyo odasında bulmuştu. Arkasına dön. Hayır bu şey diyecek oldu. Proust'un koruması tam gerisinde duruyordu. Steve daha neler olduğunu anlayamadan adam kolunu kolunun altından geçirerek ensesine bastırmıştı. Hele bir gürültü yapmaya kalk şu lanet olası kolunu çatır çatır kırarım dedi. Korumanın arkasından Barrington da içeri girmişti. Jim Proust da onu izledi ve kapıyı kapattı. Koruma Steve'i sımsıkı kavramış bırakmıyordu. Barrington o kadar öfkelenmişti ki burnundan soluyordu. ''Seni acemi punkçı'' dedi. ''Sen hangisisin? Galiba Steve Logan'sın.'' Steve aldatmacayı sürdürmeye çalışarak ''Siz ne yapıyorsunuz babacığım?'' dedi. ''Bırak şimdi numarayı. Oyun sona erdi. Söyle oğlum nerede?'' Ağzını açıp hiçbir şey söylemedi. ''Jim, Barry neler oluyor yahu?'' dedi. Barrington sakinleşmeye çalışarak ''Bu Harvey değil'' dedi Jim'e. ''Bu ötekilerden biri. Logan oğlan olmalı.'' Dün akşamdan bu yana kendini Harvey'miş gibi yutturmaya çalıştı demek. Harvey'in kendisi bir yerlerde kilit altında tutuluyor olsa gerek. Jim'in yüzü bembeyaz olmuştu. Demek Gene Ferrami'nin niyetleri hakkında bize söyledikleri boş şeylermiş. Barrington'ın keyfi kaçmıştı. Başıyla onu onayladı. Kız büyük olasılıkla basın toplantısını protesto etmek için bir şeyler tasarlıyordur. Saçma dedi Proust. Bu kadar kameranın karşısında böyle bir şey yapamaz. Onun yerinde olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Sen yapmaz mıydın? Proust biraz durakladıktan sonra acaba Madigan'ın moralini bozar mı bu? Barrington başını iki yana sallayarak sanmıyorum. Son anda anlaşmayı bozarsa enayilik etmiş olur. Ne var ki elindeki her peni için zarar ziyan davası açılmak üzere olan bir şirkete 180 milyon dolar ödeyerek bir başka enayilik etmiş olacaktır. Her iki halde de bu işten vazgeçmiş demektir. Öyleyse Gene Ferrami'yi bulup ona engel olmalıyız. 45. ayrımın sonu. Sayfa 566.